Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Fatma Mebrure Şenler imzalı İndirim Sahtekarlığı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tek fiyata ikincisi bedava, %50'ye varan ucuzluk, kapatıyoruz. Tahliye indirimi, zararına satışlar, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü. İndirim yazıları devamlı vitrinlerde, internet alışveriş sayfalarında da bolca karşılaşıyoruz sonu gelmeyen reklamlara. Hatta o kadar reklam yapılıyor ki gına geliyor izlemekten. İndirimlerin önemli bir kısmı gerçek indirim olmayabiliyor. İndirim zamanı gelince ürünlere daha yüksek fiyat konulup üzeri çiziliyor, altına indirimli fiyatı yazılıyor. Halbuki o indirimli fiyat etiket değişmeden önce de uzun süredir aynıydı. Mesela vitrinde bir kazak dikkatimizi çekiyor. Fiyat aslında 800 lira fakat kazağın üzerindeki etikette 799.90 lira yazıyor. Bu psikolojik fiyatlandırmadır. Bunu gören kişi ürünün 700'lü rakamına odaklanıyor. Bunu sanki daha ucuzmuş gibi algılıyor. Aslında bu tür fiyatlandırmalar pek de ahlaki değil ama çok yaygın maalesef. Farklı sebeplerle de olsa mağazalarda sık sık indirimler yapılıyor. İnsanların indirimi olan zaaflarını iyi bilen firmalar, gerçekte indirim yapmasalar bile indirim yapıyormuş gibi davranıyor. Belki birçok kişi bunun farkına bile varmıyor ve indirimli ürün aldığını zannederek mutlu oluyor. Diğer yandan firmaların toplam kârları pek de değişmiyor. İndirim yokken kâr marjını yüksek tutan satıcı, kâr marjını düşürdüğünde bu sefer sürümden kazanıyor. Eğer müşteriler sadece ihtiyacı olan ürünleri ve gerçek indirim zamanlarında alabilirlerse bu alışverişten kazançlı çıkarlar. Görünüşteki kampanya ve indirim kelimelerine takılan kimseler ihtiyacım olmasa da fiyatları indirimli, bu yüzden ne olursa olsun alayım düşüncesiyle hareket ederse evler lazım olmayan birçok şeyle dolar ve gereksiz harcamalar yüzünden evin sınırlı bütçesi fazla aşılır. İndirimli satışlar genellikle satıcılardan çok müşterilerin zararına yol açar. Mesela ikinci ürüne %50 indirim olduğu zaman kâr etme düşüncesiyle bir adet yerine iki adet alma mecburiyeti ortaya çıkar. Halbuki gerçek ihtiyaç bir tanesinedir, öbürü fazlalıktır. Biz ikincisini %50 indirimle almış olmuyoruz. Esas ihtiyacımız olanı %25 indirimle alıyoruz. Bir de ihtiyacımız olmayan şeye %75 fazla para veriyoruz. O yüzden alışveriş alışkanlıklarımızı ve indirimlere bakış açımızı bir daha gözden geçirmeliyiz. İndirim sezonları gelmeden önce gerçekten ihtiyacımız olan ürünleri, eşyaları belirlemeli ve bunların mevcut fiyatlarını belli aralıklarla bir yere kaydetmeliyiz. Etiketler birkaç ay içinde zaten çok değişiklik göstermektedir. Bilhassa kıyafetlerle ilgili yazlık, kışlık, baharlık sezonlar sebebiyle devamlı fiyat güncellemesi yapılmaktadır. Mesela yazın almak istediğimiz bir kıyafet sonbahar sezonuna girerken satıcının ürünleri bitirme niyetiyle gerçek indirimlerle satılır. Böylece belki gelecek yaz kullanacağımız bir kıyafeti %70-80 indirimle bile alma fırsatımız olur. Eğer modayı takip etme gibi bir derdiniz yoksa, zaten moda anlayışı da başlı başına bir tüketici hastalığına dönüşmüştür. Herkesin her yıl aynı dönemlerde yüksek fiyatlarla yakışsın yakışmasın aynı renk ve model kıyafetler giymesi, birkaç ay sonra bunların hepsinin boşa gitmesi büyük bir israf ekonomisidir. Bir şeyler alma düşüncesini sürekli zihninin bir köşesinde canlı tutanlar, vitrinlerdeki indirim yazılarının dayanılmaz cazibesine kaptırıveriyorlar kendilerini. Şu vitrin senin, bu vitrin benim derken sonunda bir mağazanın içine dalıyorlar ve bir süre sonra elleri dolu, cüzdanlarıysa hayli hafiflemiş olarak çıkıyorlar. Bir vitrin ne kadar güzel ve etkileyici düzenlenirse o kadar şiddetli ihtiyaç duygusu uyandırıyor. Bu ihtiyaçların çoğuysa gerçek değil. Asıl maksat sergilenen ürünü yaygın tabirle kışkırtıcı bir şekilde sunmak ve satmak. Bu kışkırtıcılığın en göze çarpan tesirleri ise insanların cüzdanlarında ne kadar paralarının olduğuna bakmamaları veya kredi kartı limitlerini ne kadar zorlayacaklarını düşünmeden alışveriş yapmalarıdır. Müşterinin ilgisini çekecek, gözlerini boyayacak, dakikalarca baktıracak bir vitrin hazırlanması için mağaza sahipleri ve yöneticileri tarafından çok büyük yatırımlar yapılıyor. Müşteri sizin durmasını istediğiniz yerde durmalı, ürüne bakmalı ve dokunmalıdır. İşte bu noktada potansiyel bir alıcıya sahipsiniz. Vitrin düzenlemelerine neden bu derece önem verilmesi gerektiğini soran bir gazeteciye Joseph Weishaar'ın verdiği cevap şu olmuştur. Mağaza içi sunum, satışlar üzerinde çevremizdeki bütün medyadan daha güçlü bir etkiye sahiptir. Eğer satış yapmak istiyorsanız müşteriyi yönlendirmelisiniz. Yazılı ve görüntülü medya insanları indirimlerden haberdar etmede öylesine mahirdirler ki sadece alışveriş indirimlerini değil, tatile gidilecek otellerin, turizm işletmelerinin, eğlence yerlerinin indirimlerini dahi aksatmadan aktarıyorlar. Çünkü onlar da bu indirim haberleriyle okurlarını bilgilendirmekten çok reklam gelirlerini yükseltmiş oluyorlar. Son zamanlarda pek çok firma ve büyük marketin çıkardığı kartlar insanları yine indirim yanılgısına ve sonuçta tüketimin tuzağına düşürüyor. Taksit kartları, özel indirim kartları, bazı bankaların anlaştıkları firmalardan indirimli alışveriş imkanları sunmaları, kontrollü alışveriş yapmada kararlı insanları bile taviz vermeye zorluyor. Mesela bu furyadan nasibini almaya çalışan yüksek kirajlı bir gazetenin çıkardığı sanal kart okuyuculara şu sloganla tanıtılıyor. Daha az parayla daha çok yaşamak keyfi. Çünkü bu karta sahip olmakta pek çok sinema veya tiyatroya %50'ye varan indirimler vaat ediliyor. Hemen ardından da anlaşmalı oldukları kafe ve restoranlarda %20'ye varan indirimlerden faydalanma imkanından bahsediliyor. Her şey vatandaşın faydasına gözüküyor ama burada asıl gaye harcamayı kamçılayıp herkesin bu alışverişlere rağbet etmesi. Diğer taraftan kartlar ve zincirleme işletmelerle müşterilere sadece bir ürün değil, aynı zamanda bir hayat tarzı sunulmuş oluyor. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, kadınlar günü, doğum günleri, evlilik yıl dönümleri ve benzeri hepsi sadece alışveriş merkezdi. Başka bir ifadeyle sevdiğin insanı hatırlayıp ona bir hediye aldıysan gerçekten onu seviyorsun. Sevginin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için de o kadar pahalı ve nadir hediyeler almalısın. Bu bir iki cümle bile insanların ve kavramların nasıl tüketildiğini gösteriyor. Bu düşüncenin özü eğer fakirsen, eğer bir hediye almamışsan ve aldığın hediye basit ve alalade ise gerçekten muhatabını sevmiyorsun, saymıyorsun demektir. Nasıl da buram buram kapitalizm kokuyor. Son zamanlarda medya reklamları ve mağaza vitrinleri bu konulara aşırı odaklandı. Hatta bankalar bu özel günler için kredi bile veriyor. Yeter ki harcamak iste. Nasıl ödeyeceğin önemli değil. Adeta biz senden o parayı bir şekilde almasını biliriz diyorlar. Her sene tekrarlanacak bu günler için çılgınca alışveriş yapmaya bu kadar gerek var mı? Hediyeleşmek çok güzel bir şey fakat herkesin her zaman bu hediyeleri almaya gücü var mı? Hediye sadece mağazalardan fahiş fiyatlarla alınan ürünler midir? Hediye olarak alınan şeyler gerçekten ihtiyaç mı? Yoksa birçoğu kullanılmadan bir tarafa atılacak türden mi? Bazı kişiler o kadar şeye sahip ki hediye alırken ne almamız gerektiğini düşünüp duruyoruz. Hediyeleşmek ne kadar güzelse de eğer sevdiğiniz kişiye güzel sözler söyleyip onu mutlu edemiyorsanız aldığınız hediyenin ne manası ve kıymeti var? Annenizi, babanızı normal günlerde arayarak gönüllerini hoş etmeden senede bir gün onu yemeğe çağırıp güzel ve sürpriz bir hediye almakla haklarını ödemiş olur musunuz? Reklamlar o kadar ısrarla tekrar ediyor ki, hediye vermeyen kendini suçlu hissediyor, hediye almayan kendisini boşlukta. Bunun sonu kırgınlıklara, küskünlüklere kadar gidebiliyor. En güzel hediye, içten bir söz, hoşça bir ziyaret, içten pazarlıksız, gönülden sohbet ve ilgi göstermektir. Duyguların belli bir fiyatı ve bedeli olamaz. Samimiyete etiket konulamaz. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Mebrure Şender'in kaleme aldığı İndirim Sahtekarlığı başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Ayşe Arslan Bay'ın imzasını taşıyan Sorumluluk Sahibi Çocuklarımız başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Çocuklarımızın sorumluluk sahibi olmalarını isteriz hep. İyi, güzel de. Lakin bunun da ortasının olması gerekir. Okuldan eve gelirken daha yolda annesine, "Anneciğim, matematikten ödevim var, Türkçeden okuma yapmam lazım, İngilizceden kelime ezberleyeceğim" diyen çocuklarımız var. Eve gelir gelmez derse başlar, zamanın büyük çoğunluğunu derse geçirir. Sonra da en fazla yaptığı şey belki biraz televizyon seyretmek ya da biraz oyuncaklarıyla oynamak olur. Genelde bu tür çocukların arkadaşları olmaz. Sınıfında onu ilgilendiren tek şey öğretmenini dinlemek ve ders yapmaktır. Hiçbir arkadaşı yoktur. Oyun oynamak için bahçeye çıkmaz. Komşu çocukları onunla oynamaya evlerine gelmez. O da onların evine gitmez. Derli topludurlar. Anne babayı çok kızdırmazlar. Genelde sessizdirler. Konular hakkında pek fikir sahibi değildirler. Dinleyici kalırlar ve üretmekten ziyade hazırla yetinirler. Anne baba böylesi çocuklardan hiç şikayet etmez. Çocukları onları hiç üzmez çünkü. "Dersini yap, etrafı dağıtma, başımı şişirdin sorunlarınla, az konuş" demek zorunda kalmazlar. Ergen olmaya başladıkça daha çok içe kapanırlar. İleride hiç arkadaşı olmadığı için veya sürekli iyi çocuk olma alışkanlıklarından dolayı ergen bunalımını derinden yaşayabilirler. Aile kendisi için değil, çocuğunun sağlıklı gelişimi için bu tür davranışların derecesini iyi bilmeli ve bazı tedbirler almalıdır. Mesela bazı titiz davranışlarını esnetmelidir. Bazen odasını dağınık bırakmasını, derslerini hemen değil akşama veya mümkünse ertesi güne bırakabileceğini söylemelidir. Gerekirse diretmelidir. Böylece çocuk bazı davranışlarda esneklik kazanabilmeli, kendisine nefes alabileceği bir takım boşluklar oluşturabilmelidir. Çocuk yaşının üstünde sorumluluk alırsa ileriki dönemlerde zorlanır. Çevrenin bütün yükünü taşımak zorunda hisseder kendisini. Mükemmelliyetçi olur, sürekli eleştirel gözle bakar, kimseyi beğenmez ve benzeri. Çocuklar sadece yaşının gereği kadar sorumluluk taşısınlar yeter. Aslında çocuklarımızın yaşına göre gelişim dönemlerini bilirsek, nerede sıkıntı var veya her şey normal seyrinde gidiyor mu takip etme imkanımız olur. Mesela 2 yaş zordur. Bu yaşta inatçılık dediğini yaptırma, hırçınlık, sürekli ağlama vardır. 3 ya da 3,5 yaşında dikkat çekme özelliği vardır. Hatta tuvalet problemleri çözülmüş olmasına rağmen sırf dikkat çekmek için altını ıslatabilir. 5 yaşında öfke ve huysuzluk nöbetleri olabilir. Tabii bu tür durumlar bir genellemedir. Ortalama bir takip imkanı verir. Ama unutmamak lazımdır ki her çocuk özeldir. Farklı üstünlükleri olduğu gibi farklı eksiklik ve zaafları da olabilir. Bu yüzden çocukları emsalleriyle kıyaslamak, birbirine benzemiyor diye kınamak ve küçümsemek çocuk davranışlarının gelişimi açısından hiç sağlıklı değildir. Her çocuğun gelişimini kendi özellikleri ve çevresi içerisinde değerlendirmek, aynı ailede büyüyen kardeşleri bile birbiriyle kıyaslamamak gerekir. Anne babalar çocuklarını iyi tanımalı, yaşadığı dönem sıkıntılarını da araştırmalıdır. Aşırı gevşeklik ve ilgisizlik bir zaaf ve hata olduğu gibi çocuğun gelişimine ters, aşırı sorumluluk ve yükler de kalıcı hasarlara sebep olabilir. Çocuklar bizim eksikliklerimizi kapatan, yapamadıklarımızı yapan, hayallerimizi ve ideallerimizi gerçekleştiren yegane vasıtalar değildir. Onların her biri Allah tarafından bize emanet edilmiş özel, seçkin, muhterem ve farklı birer şahsiyettir. Ayşe Arslan Bay'ın kaleme aldığı Sorumluluk Sahibi Çocuklarımız başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz son olarak Büşra Ümmühan imzalı Mis Kokan İnciler 7 Kelebek Gibi Narin, Anka Gibi Heybetli başlıklı yazıyı paylaşacağız. İçi narin bir kelebek kadar hassas ve kırılgan olabilirken, dışında güçlü bir anka kadar heybetli görünen kadın. Ateşe odun, suya yol, yola su, bahara çiçek, çiçeğe bahar, nefes için oksijen, karın içindeki kor, korun içinde gül bahçesi, kadın. Yüzyıllar boyu gök kubbenin altında uğruna savaşlar edilen, ilk cinayetin müsebbibi, bazen kardeşi kardeşe düşüren bir ahu. Öyle cazibeli yaratmış ki Allah Teala onu, sesini en güzel melodi, saçlarını adeta cennet yapraklarından yapmış. Sanat kadına duyulan hasretle var olmuş. Doğurduğu evladıyla en güzel sanatı ifa etmeyi de Allah yine kadına lütfetmiş. Kadın ki sevde, nüktedan, hoş muhabbet, cömert, fedakar, Hazreti Ayşe'nin kendisi gibi olmayı arzuladığı, peygamber hanımı olmayı diğer bütün ayrıcalıklardan üstün bilen annemiz. Sen Resulullah veda haccında hanımların evde oturmasının daha iyi olacağını buyurması üzerine, ondan sonra hac dahil hiçbir uzun yolculuğa çıkmayan, eşinin sözüne ve imanına sadık sevdesin. Radiyallahu anha. Kadın ki Zeynep binti Cahş'tır, deri işlemede mahir, kazandığı parayıysa cömertçe Allah yolunda harcayan kadın. Resul-i Ekrem'e vefatından sonra kendisine ilk önce hangi hanımının kavuşacağının sorulması üzerine o, eli kolu en uzun olan buyurmuş. Bunun üzerine latif bir yaklaşımla kollarını ölçen hanımlar arasında Zeynep annemizin kolu hepsinden uzun gelmişti. Böylece hem fiziken hem de cömertliğiyle Peygamber Efendimizin sözünü tasdik ettin. Sen ki asaletinle, Peygamber Efendimiz'e muhabbetinle, sayu gayretinle, kerem ve cömertliğinle örnek bir annesin. Allah Resulü ile nikahı göklerde kıyılan Zeynep'sin. Radiyallahu anha. Kadın ki Ümmü Fadl Lübabe, şecaet sahibi, vakur, ayakları sabit, mücadeleci, ikinci iman eden hanım sahabi olma şerefine erişmiş, hizmeti ve engin muhabbetiyle insanları imana coşkuyla davet eden hanım, Hazreti Hatice'nin yakın arkadaşı, Peygamberimizin amcası Abbas'ın eşi olan bu hanım, kocasının ve kölesinin hidayetine de vesile olmuştu. Sen ki imanından dolayı kölesi Ebu Rafi'ye saldırdığı için sopayla müşrik ve vicdansız Ebu Leheb'i döven, deviren, bir kadın tarafından dayak yedim diye ezilen gururuyla onu yataklara düşürerek ölümüne sebep olan Ümmü Fadlısın. Sen onca mümin Medine-i Münevvere'ye hicret ederken, İslam'ı temsil ve müdafaa için Mekke'de kalan büyük kahraman, yiğit hanım, peygamber torunu, Hazreti Hüseyin'in süt annesi, Arap şairlerin fazileti için şiirler yazdığı kadın. Radiyallahu anha. Kadın ki Ümmü Süleym Rümeysa, anneliğin diğer adının fedakarlık olduğunu öğreten, iki evladıyla imtihan olmuş, İslam nuruna ilk koşanlar arasında olan, kocası iman etmeden Müslümanlığı seçen, cesur, akıllı mümine, sakin tabiatıyla maruf, Ama evladının imanı ve menfaati söz konusu olunca kaplan kesilen, doğumu rüyayla müjdeli Enes bin Malik'in annesi. İman ettiği için Malik bin Nadr adındaki müşrik eşinin kendisini terk edip Şam'a doğru yola koyulduğu ve burada ölüp gittiği dul kadın. Tek gayesi oğlunu iman nuruyla yetiştirmek olan bu idealist hanım. Oğlu büyüyüp de meclislerde söz sahibi olana kadar evlenmeyeceğine yemin etti. Sen Resul-i Ekrem'in hizmetine verilmiş Enesler adamaya ehliyetli Rümeysa'sın. Rabbi tarafından kendisine ilk eşinden daha hayırlı bir eşle ikram edilen çilekeş kadın. İkinci eşi olan Ebu Talha'nın iman etmesinin müsebbibi, kocasına gönülden bağlı irade, ihlas, gayret, sebat ve dayanıklılık örneği Rümeysa. Kocası Ebu Talha'nın oruçluyken üzülmemesi için iftarını bitirinceye kadar çocuğunun öldüğünü gizleyen, dünyadaki en büyük acıyı yüreğine bastırmayı başarabilmiş, bugün okurken bile gözlerimizi yaşlara gark eden hadiseyi sabırla göğüslemiş metanetli hanım. Radiyallahu anha. Bugün sen, aile saadetin için diline hakim olan, evin içine dışarıya, evin dışını içeriye taşımayan seçkin hanımsın. Sen evlatlarını İslam düsturu üzere yetiştirmeye and içmiş Rümeysa'nın yegane varisi. Kadın ki Fahrü Nisa Hatun, müttakilerden olmayı en büyük gaye bilmiş, dilinde zikir, kalbinde her daim muhabbet, nazarında aşk dolu olan Hazreti Mevlana'nın sadık müridi Saliha Hanım. O Mevlana'nın nice erkek müridini geçmiş, hayatı boyunca elinden nice kerametler zuhur etmiş olan zat. Sen ki kadınların fahrı övüncü olan, adına nice eserler inşa edilen, muhabbetullah ile dereceler kat eden alim, arif bir hanımsın. Kadın ki Nene Hatun, Erzurum'daki halk direnişinin sembolü haline gelmiş Türk kadın kahraman. Kundak'taki 3 aylık kızını emzirerek ondan biraz büyük oğluyla evde bırakan, 20 yaşlarında gencecik bir hanım. Sen ki canından kıymetli evlatlarına, sizi bana Allah verdi, ben de ona emanet ediyorum diyerek vatan sevdasıyla abinin tüfeğini alıp savaş meydanlarına koşan Nene Hatun'un evladısın. Öyle bir vecd vardı ki bedeninde, kendi yarasını aldırmadan yaralılara yardıma koşuyor, bir taraftan mübarek ağzından dualar dökülüyordu. Sen iman, vatan ve namus söz konusu olunca canından öte bildiklerini gönülden feda etmiş nice hanımlar gibi kahraman Türk kadınısın. Belki örümcek görünce korkar, fare görünce irkilir, parmağını kesince ağlarsın. Belki evladının dizlerini kanatsa içinden bir parça yok olur gibi hissedersin. Ama vatana namahrem el sürecek diye sen canından geçersin. Şimdi vatan, onun için can feda diyen hanımların gayret ve tekamüllerini bekliyor. Tekamül edebilmek için. Öyleyse sevgili hemcinsim, din için, vatan için, iman ve mukaddesat için, aşk ile hadi yeniden bismillah. Değerli dinleyenlerimiz, Büşra Ümmühan'ın kaleme aldığı Mis Kokan İnciler 7, Kelebek Gibi Narin, Anka Gibi Heybetli başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.